Bismillahirrahmanirrahim. Ve la rabbin ve la yabisin illa fi kitabim mübin. Önce bir mukaddime olacak, onu okuyacağız. 14 sene evvel, şimdi 30 seneden geçti. Şu ayetin bir sırrına dair İşarat-ül İcaz namındaki tefsirimde Arabiyyül İbare bir bahis yazmıştım. Şimdi arzuları bence ehemmiyetli olan iki kardeşim o bahse dair Türkçe olarak bir parça izah istediler. Ben de Cenab-ı Hakk'ın tevfikine itimaden ve Kur'an'ın feyzine istinaden diyorum ki bir kavle göre, şimdi ayeti kerime ve la rabbin ve la yabisin illa fi kitabim mübin. Yaş ve kuru her ne varsa istisnasız, yaş ve kuru, yaş sayabileceğimiz, kuru sayabileceğimiz her ne varsa hepsi kitab-ı mübindedir. Muhakkak ve muhakkak kitab-ı mübindedir. Şimdi buradaki kitab-ı mübinden maksat nedir? Gerçi müfessirler çok farklı izahlar gerçekleştirmişler ama burada Üstad Hazretleri bir kavle göre, bir görüşe göre, bir düşünüşe göre, bir söze göre kitab-ı mübin Kur'an'dan ibarettir. Daha başka yerlerde Lehf-i Mahfuz'un bir levhası olarak da ifade ediliyor. Kudret defteri diye nazara veriliyor. Ama burada özellikle ayet-i kerimenin yaş ve kuru her ne varsa kitab-ı mümin nedir derken Üstad Hazretleri burada bir boyutuyla, bir yönüyle izahını nazarımıza veriyor. Yaş ve kuru kitab-ı mübindedir. Bir kavle göre kitab-ı mübin Kur'an'dan ibarettir. Kur'an'ın tamamen kendisidir. Yaş ve kuru her şey içinde bulunduğunu şu ayeti kerime beyan ediyor. Bu ayet tamamen bunu ne yapmış oluyor? İfade ediyor. Öyle mi? Evet, her şey içinde bulunur. Fakat her şey, herkes her şeyi içinde göremez. Bu ne gibidir? Yani Kur'an'ı bir deniz gibi, bir okyanus gibi düşünün. Okyanusun derinliği ne kadar? Git gidebildiğin kadar. Adeta bitmez tükenmez bir derinlikte. Bu okyanusa dalan diyelim neler var? Dalgıçlar var. Dalgıçlar var. Bir dalgıç var ki diyelim 100 metre dalıyor. Diğeri 150 metre, başka birisi 200 metre, başka birisi 500 metre. Her birisi kendi gücüne, kuvvetine, nispetine, ölçüsüne ne yapıyor? O denize dalıyor. İşte her dalgıç kendisi ne kadar bir mesafe denize dalıyorsa o mesafede ne yapacaktır? O denizden bazı nimetlerden istifade edecektir. O rastladığı, gördüğü, nedir, gözetlediği birçok şeyi bulunduğu seviyeden denizden çıkacaktır. En derine dalan belki de ne yapacaktır? En güzel şeyleri o derinden çıkarmış olacaktır. Şimdi işte Kur'an işte herkes her şeyi içinde göremez derken neden böyle? Çünkü herkes, özellikle burada herkesten kasıt müfessirler. Müfessirler. Mesela 300 bin civarında Kur'an'ın tefsiri var. Peki 300 bin civarında olan tefsirde hep aynı manalar mı ifade edilmiş? Çok farklı manalar ifade ediliyor. Halen daha da ifade ediliyor. Niye? Kur'an bir deniz. Okyanus gibi. Her müfessir o okyanusa dalan bir dalgıç. Dalgıç. Herkes istidadına kabiliyeti nispetinde, işte kalbinin kuvvetiyle, aklının kuvvetiyle, öyle mi? İmanının, itikadının, ibadetinin kuvvetinde o Kur'an denizine dalıyor. Herkes kendi istidadı nispetinde de oradan ne yapıyor? Manaları çekip çıkarıyor. Bizler diyelim avamız. Avam olunca Kur'an'ın işte sadece ayetin meali itibariyle dış zahir kısmıyla belki münasebetimiz olur. Ama havas dediğimiz, öyle mi? Asıl müfessirin dediğimiz sadece o dış görünen yüzüyle değil yani. Kur'an'ı ne yapar? İçine ve derinliklerine iner ve oralardan nedir? O manaları çıkarır. Zira muhtelif derecelerde bulunur. Her birisi farklı bir derecede, seviye seviye. Bazen çekirdekleri, bazen nüveleri, bazen icmalleri, bazen düsturları, bazen alametleri ya sarahaten, ya açık ve net bir şekilde ifade eder, ya işareten ona bir işaret kondurur, şimdi gelecek zaten, ya remzen, daha derin bir mana, ya ibhamen, ya ihtar tarzında bulunurlar. Fakat ihtiyaca göre ve maksadı Kur'an'a münasip bir tarzda ve iktidai makam münasebetinde şu tarzlardan birisiyle ifade ediliyor. Şunu da tabii ifade edelim de, yani Kur'an bütün asırlara bir ders. Bütün asırlara bir ders. Özellikle asırlarda gelen müfessirler, yani onu da Allah'ın takdiridir burada. Kader-i ilahinin bir nedir? Sevkidir yani. O asrın ihtiyacı neyse, Kur'an'dan özellikle o manalar çıkarmışlar. Ve o asrın anlayışına, o asrın idrakine göre ne yapmışlar? Kur'an'ı konuşmalarını, Kur'an'ı tefsirlerini yapmışlar. Mesela bunlardan bir tanesi Risale-i Nur. Bediüzzaman Hazretleri de o müfessirlerden, tefsir edenlerden bir tanesi. O da Kur'an'a dalıyor. O Kur'an'a daldığı zaman bu asrın insanın anlayışına, kalbine, ruhuna, gönlüne, aklına ve kalbine uygun, yakışacak olan manaları ne yapıyor? Oradan çekip çıkarıyor. Ve bu asrın insanı ondan istifade etmekle bütün ihtiyaçlarını ne yapmış oluyor? Görmüş oluyor. Fakat ihtiyaca göre ve makasıdı Kur'an'a münasip bir tarzda ve iktizai makam münasebetince, işte burada onlar anlatıldı, şu tarzların birisiyle ifade ediliyor ez cümle. Mesela yani buna misal verelim de, diyelim İmam-ı Gazali mesela, İmam-ı Gazali'nin dönemine gidin. İmam-ı Gazali'nin Kur'an'dan ahsettiği manaları İhya-i Ulumiddin'de yazıyor. Şimdi İhya-i Ulumiddin'e şöyle bir bakacak olursanız tamamen felsefistlere verilen cevaplardır yani. Ve o zamanın tasavvufi boyutuyla tasavvuf cephesinden Kur'an'ın bir izahıdır yani. Baktığınız zaman bunu görürsünüz yani. Veya diyelim Mevlana'ya gidin yani. Mevlana da Kur'an'a dalmış. Onun Kur'an'a dalarak Kur'an'dan çıkardığı şey nedir? Mesnevidir. Mesnevidir. Mesnevide şiirsellik vardır, öyle mi? Hikayemsi şeyler vardır. O zamanın insanın anlayışına göre Kur'an'ın hakikatlerini o da öyle ifade ediyor yani. Her bir asrın temsilcisi veya diğer müfessirler bu manada şeyleri çıkarıyorlar. Beşerin sanat ve fen cihetindeki terakkiyatlarının neticesi olan havarık-ı sanat ve garayb-ı fen olarak tayyare, elektrik, şimendire, telgraf gibi şeyler vücuda gelmiş. Ve beşerin hayat-ı maddiyesinde en büyük mevki almışlar. Elbette umum nevi beşere hitap eden Kur'an-ı Hakim şunları mühmel bırakmaz. Şimdi hep bunları ifade ediyoruz. Bir, Kur'an bir fizik kitabı değildir. Kur'an bir kimya kitabı da değildir. Kur'an bir matematik kitabı da değildir. Yani Kur'an'a sadece matematik olarak bakamazsınız, sadece fizik olarak bakamazsınız. Peki nedir? Kur'an bütün bu fenlerin hepsini ne yapıyor? İçine alıyor. Ve Kur'an, diyelim güneşten bahsederken güneş için bahsetmez. Ağaçtan bahsederken ağaç için bahsetmez. İnsandan bahsederken insan için bahsetmez. İşte bir diyelim trenden bahsederken, uçaktan bahsederken ne tren için ne uçak için bahsetmez veya onunla ilgilenen bir ilim dalı için bahsetmez. Peki ne için bahseder? Kur'an neden bahsederse bahsetsin, her şeyden bahsediş yönü Allah içindir yani. Allah'tan bahsetmek için sudan bahseder. Allah'tan bahsetmek için elektrikten bahseder. Allah'tan bahsetmek için neyden bahseder? Güneşten, ağaçtan vesaire. Kur'an nedir? Bahislerini böyle yapıyor. Dolayısıyla Kur'an aslında işte yaş ve kuru diye ifade edildi. Kur'an hiçbir şeyi ihmal etmiyor. Fakat onun işte remiz manaları, onun işaret manaları oradan ehli tefsir ne yapıyor? Çıkarmış oluyor. Kur'an-ı Hakim şunları mühmel bırakmaz. Evet, bırakmamış. İki cihetle onlara işaret etmiştir. Şimdi geliyor. Birinci ciheti mucizat-ı enbiya suretinde. Peygamberlerin mucizelerini bahsederken o ilimlere, o fenlere, o teknolojiye ne yapıyor? İşaretler yapıyor. Bir o. Onları okuyacağız inşallah. İkinci kısım şudur ki bazı hadisat-ı tarihe suretinde işaret eder. Bazı tarihi hadiseleri nazara vererek ne yapar? Kur'an ilimden, fenden, teknolojiden bahseder. Mesela Kutile Eshabul Uhdud. Şimdi ayetler geliyor. Ayetler geliyor. Bu Buruç suresinde geçen ayettir. Öyle mi? Vessema izatil buruç vel yevmil mev'ud ve şahidin ve meşhud kutile eshabul uhdud. Buraya kadar Cenab-ı Hak yemin yapıyor. Burçları olan semaya yemin ederim ki diyor. Öyle mi? Vessema izatil buruç. Burçlu sema. Burçtan kasıt işte kalenin o en yüksek kısımlarına burç denir veya uzaktan görünen şeylere burç denir. Veya saraylara, kasırlara burç denir. Dolayısıyla sema tabakası saraylarla dolu. Her bir yıldız adeta bir saray gibi. Cenab-ı Hak ne yapıyor? Bir, onlara yemin ediyor. O her bir ayetin başındaki vav, ve sema izatil buruç, vav, yemin vavıdır yani. İşte, vel yevmil mev'ud, vaat edilen güne yemin olsun ki, neresi? Haşir meydanı. Alem ahiret, o güne yemin ediyor. O günde Cenab-ı Hak ne yapacak? Vaadini gerçekleştirecek. Vaat. Yani inananlar için ne diyor? Vaat ettim, cennetimi size vereceğim. Bunu diyor değil mi? Ona yemin ediyor. Ve bunun zınnında vaid de var. Eğer inkar ederseniz cehenneme gideceksiniz. Bu da vaittir yani. Yani bu da söz vermedir yani. Her ikisi de ne yapacak? O gün gerçekleşecek. Ve Cenab-ı Hak o güne de yemin ediyor. Ve şahidin ve meşhud. Şahit olana ve şahit olunana da yemin olsun. Şahitliği de burada ne yapıyor? Ön plana çıkarıyor. Kutile eshabul uhdud. Bu bir tarihi hadise. Uhdud ashabı katledilmiştir, öldürülmüştür, lanetlenmiştir. Lanetlenmiştir. Ne demek Uhdud ashabı? İşte Kur'an-ı Kerim bakın bir hadise. Şimdi devamını okuyacağız. Yani çok fazla ben oraya girmeyeceğim ama tarihte belki bir defa değil, çok defa cereyan eden hadiseler burada hiçbir tarihsel boyutu zikretmediler. Sadece Uhdud kelimesiyle ifade ediyor. Sadece Uhdud. Uhdud aslında kelime manasıyla açılan hendeklerdir. Açılan hendeklere uhdud denir. Onların içerisinde ateşler yakılmış. Onu ifade edelim. Ateşler niçin yakılmış? İnananlar için yakılmış. İşte o dönemlerde inananlar o hendeklerin yanı başına getirilmiş. O yanı başında bir taraftan inanmayanlar onları seyrederken diğer taraftan o inananlara bir şey söylenmiş. Ya imanınızdan vazgeçersiniz ya da bu kanalın içerisindeki ateşe ne yapacaksınız? Atılacaksınız. Ve imanından vazgeçmeyenler için ayetin devamında o sebat edenler, sabredenler, imanında istikametli olanların büyük mükafatları olduğu da ayetin devamında bahsediliyor. Ve orada imanından geçmeyenleri canlı canlı ne yapıyorlar? O ateşlerin içerisine atıyorlar. Ve onları orada oturarak da aynı zamanda ne yapıyorlar? Seyrediyorlar. Yanmalarından keyif ve lezzet alıyorlar. Bu tarihte bir vaka değil, çok vakadır. Birden çoktur yani. Peki ayeti kerimenin bunu bu şekilde mutlak zikretmesinin diğer bir manası nedir? Ayeti kerime bunu mutlak zikrediyor. Herhangi bir tarihi hadiseyi orada sadece müşahhas bir şekilde nazara vermeden üstünden geçerek ifade ediyor ki ta ki insanlık boyunca müminlerin başına bu ve buna benzer hadiseler gelir. Uhdud'un diğer bir manası, insanın sırtına kamçı vurulduğu zaman kamçının izi adeta bir kanal şeklinde görünür. Diğer bir manası da odur yani. İnancından dolayı sırtına kamçı yiyenler var mı? O kamçıyı o imanından vazgeçmediğinden dolayı o inananın sırtına atanlar da Uhdud ashabı değil midirler? İşte Kur'an bütün bunların hepsini onlar lanetlenmiştir diye ifade ediyor. Kutile yani öldürüldü. Yani lanetlendi. O mana veriliyor. Kutile ashabul uhdud. Ennâri zâtil vekûd. Ayet-i kerime o kadar neticeyi bizim nazarımıza arz ediyor ki o hendeklere atan o münkirler ateşlerin üzerinde otururlar. Aslında onlar ateşin üzerinde oturmuyorlar. Onlar nerede oturuyorlar? Ateşin yanı başında oturuyorlar. Fakat uzaktan bakan insan onları sanki ateşin üzerinde oturuyor gibi görür. Kur'an onların o halini bize bu şekilde tasvir ederken istikballerini bizim nazarımıza veriyor. Aslında onlar ateşin yanında oturmuyorlar. Onlar ateşin üzerinde oturuyorlar. Allah Allah, acayip bir şey yani. Ben narizak tilbak. Yani onlar en nihayette ne yapacaklar? Narın içerisine düşecekler. Asıl narın içerisine düşecekler kimlerdir? Onlardır. İnananları o şeylerin içerisine nedir? Ateşle yanan o hendeklerin içerisine atanlardır diye ayeti kerime bizim nazarımıza arz ediyor. İlahir devam ediyor. Bu surenin devamında bizim asıl bahsettiğimiz şey neydi? Bazı hadisat-ı tarihe suretinde fenne işaret etmekti. Bunun devamı geliyor. İşte bunun devamında şunu ifade ediyor. Ben burada haşiye var, açıklayıcı bir bilgi. Haşiye 1. Şu cümle işaret ediyor ki şimendi ferdir. Alemi İslam'ı esaret altına almıştır. Kafirler onunla İslam'ı mağlup etmişlerdir. Bu ayeti kerime baştan sonraki izahların hepsinde neyi fenli olarak bize treni anlatıyor. Şimendi ferdi değil, tren. Ondan sonra gelen diğer bir ayeti kerime var. O da Nur suresinde yine 35. ayet. Allah'ın nuru semavat vel arz. Mesel-i nuri kemişkâtin fîhâ misbâhun misbahun el misbahu fi zucacetin el zucacetu ke ennehu kevkebun durriyun yugadu min şeceratin mübareke zeytunetin la şergiyetin ve la garbiye yekadu zeytuha yudi'u ve levlem temsesu narun nurun ala nur yehdillahu li nurihi men yeşe. Bu ayeti kerime, ayet-i kerimenin meali Allah yerin ve göğün nurudur diye başlıyor ve devam ediyor. O nur bize anlatılıyor. Üstad Hazretleri bunu birinci şuada anlatırken, o nur öyle bir nurdur ki ne şarkın işte ilm ulumundan ne de garbın fünunundan alınmıştır. Hatta burada işte o misbah diyor, o lamba ateş değmeden yanar diye ifade ediyor. O aslında çok bereketli, çok kıymetli bir ağaçtan tutuşturulur diyor. Öyle tutuşturulur ki işte ona hiç ateş dokunmaz diyor. Dokunmaz diyor. Burada işte özellikle zeytin ağacından bahsediliyor. Fakat zeytin ağacının bir cinsinden bahsediliyor. En iyi zeytinden bahsediliyor aslında. En iyi zeytinden. Ne güneşin doğduğu taraftan ne de güneşin battığı taraftan. Yani ne şark ne garp ifadesi kullanırken o ifade ediliyor. Öyle bir ağaç ki güneş doğarken ağaç güneşi tamamen aldığı gibi güneş batarken de ağaç güneşi tamamen alıyor. O zaman bu ağaç nasıl bir ağaçtır? Bu ağacın bize burada konumu anlatılıyor. Bu ağaç öyle bir yerde ki adeta bir tepenin üzerinde. Yani diyelim şurayı doğu düşünün, burayı da batı düşünün. Diyelim ağaç burada olsaydı doğarken ışık alacaktı, güneş batarken ışık ne yapamayacaktı? Alamayacaktı. Bu tarafta olduğu zaman batarken ışık alacaktı ama doğarken alamayacaktı. O zaman bu ağacın nerede olması lazım? Tam tepede olması lazım. Hem doğarken ışık alır hem de batarken ışık alır. Kur'an-ı Kerim bize bir, en kıymetli, yağı en bereketli olan zeytinden bahsediyor. Bir bu, zeytinden bahsediyor. İki, burada iki tane kullanılan benzetme sanatı var. Bunlardan bir tanesi bu ağacın dünya ağaçlarından bir ağaç olduğunu bahsediyor. Diğer bir mana ise dünyadaki hiçbir şeye benzemediğini ifade ediyor. Çünkü niye? Allah-u nuru semavati vel arz. Allah yerin ve göğün nurudur. Yerin ve göğün nuru olması hasebiyle nur ismi anlatılıyor. Nur isminin alemde hiçbir şeyi misli olmaması gerekiyor. Alemdeki misallerle nur ismi anlatılır. Ama misli alemde yoktur. İşte bu ayeti kerime bir taraftan Allah'ın nur ismini anlatırken diğer taraftan da hakikaten özellikle şu ahir zamanda ateş dokunmadan yanan lambalarımızı anlatıyor. Yani elektrikten bahsediyor. Aha size bunun da ne tarafıdır? Fen tarafı. Ama nasıl? İşari bir manayla bahsediyor. Ben buradan baksam çıkarabilir miyim? Hayır. Ama bir müfessir bakınca ne yapabilir? Çıkarabilir. Evet. Ayeti pek çok enva ve esrara işaretle beraber, çok burada sırlar var. Ben onların hiçbirisine girmedim. Bu Allah'ın nuru semavat vel arz ayeti Risale-i Nur'da birçok yerde uzun uzun izahlar yapılır. Onları oralara havale ediyoruz. Çünkü mevzumuz o değil. Ama bu ayet-i kerime elektriğe remz ediyor ve elektriği bize anlatıyor. Şu ikinci kısım hem çok zatlar onlarla uğraştığından, hem çok dikkat ve izaha muhtaç olduğundan ve hem çok olduğundan şimdilik şimendiver ve elektriğe işaret eden şu ayetlerle iktifa edip o kapıyı açmayacağız. Peki her bir ayette buna benzer şeyler var mıdır? Çoktur. çoktur. Yeter ki bu manaları incelesin insan, keşfetsin yani. Kur'an-ı Kerim'de bu manada bulunmayacak hiçbir şey yoktur. Çünkü neden? Kur'an'ın ayeti bunu ifade etti. Yaş ve kuru her şey Kur'an'dadır diye ifade etti. Hatta belki sizler bilirsiniz. Belki burada da birçok defa anlatmışızdır. Yeri geldiğinden dolayı el tekrarı ve lehsan sırrınca ifade etmiş olalım. Bir Osmanlı paşasına Avrupalı birisi Kur'an'ı tenkit etme kastıyla bir sual sorar. Sizin Kur'an'ınızda işte her şeyin olduğundan bahsediyor mu diye. Evet, ayet-i kerimeyi söyler. Vela Rabbin, vela yabisin illa fi kitabim mübin. Yaş ve kuru her ne varsa Kur'an'dadır, vardır. Peki der o zaman, şu soruma cevap verebilir misin? Bir çuval undan ne kadar ekmek yapılır? Kur'an'da bu da anlatılıyor mu? Evet der, o da anlatılıyor. O zaman bana söyler misin ne kadar der? Gel der, alır o Avrupalı adamı. Tabi bizim Osmanlı paşası da Kur'an'ı iyi biliyor yani. Sadece müderrisi değil, sadece imamı değil, öyle mi? Sadece kadısı değil, paşası da biliyor yani. Alıyor, bir fırına götürüyor, ekmek fırınına ve ekmek fırındaki fırıncıya soruyor. Söyle bakalım diyor, bir çuval undan kaç ekmek yapılır? Misal, 500 ekmek. Aha diyor sana cevabı, 500 ekmek. Ama diyor sen bunu bana Kur'an'dan getirmedin ki. Bunu sen bana adamdan soruyorsun. Aa, Kur'an diyor ki işi ehline sor. Kur'an diyor ki işi ehline ver. Kur'an böyle diyor. Ben oradan bunu anlarım diyor. Adam tabii şaşırıyor. Peki diyor, Kur'an diyor benim yüzümden de bahsediyor mu? Bizim yüzümüz gibi köseymiş adam. Köse bir yüzden Kur'an'ın bahsedip bahsetmediğini. Evet diyor, Kur'an ondan da bahsediyor. Nasıl bahsediyor benim yüzümden? Kur'an diyor ki çorak toprakta hiçbir şey bitmez. Bu da demiş senin suratına işarettir. Bunu ifade et. Şimdi bunlar hepsi nedir? Orada diyelim sarih bir manadır ama diğer tarafta mecaz bir manadır yani. İbn Abbas, Abdullah İbn Abbas, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcasının oğlu. Müthiş bir müfessir. İşte Kur'an'a dalan dalgıçlardan bir tanesi de o. Ben diyor yolumu bir rivayet olur. Yolumu kaybetsem Kur'an'dan bulurum diyor. Devemi kaybetsem Kur'an'dan bulurum diyor. Kur'an'ın tarifini okuyacak olsaydık, Kur'an şu alemi şehadet ve alemi gaybın haritası yani. Önümüze bir harita olarak çıkıyor ve şu görünen alemde ve görünmeyen alemdeki her yeri Kur'an'da harita gibi insan ne yapabilir? Bulabilir. Ama onu harita şekline getirip önüne açana, bana değil yani. Mukaddime. İşte Kur'an-ı Hakim, enbiyaları, insanın cemaatlerine terakkiyat-ı manevi cihetinde birer piştar ve imam gönderdiği gibi. Şimdi bir şeyden özellikle bahsediyor, bu çok önemli. Peygamberlerin birinci derecede insanlara, insanlığa gönderiliş gayesi nedir? Gönderiliş gayesi terakkiyat maneviyedir. Birinci derece bu. Manen terakki ettirmektir. Ve peygamberler bunun için gönderilmiştir. Kitaplar bunun için vardır. Vahiy bunun için vardır. Ümmetlere özellikle bu anlatılır. Bütün peygamberlerin dilinde adeta zikirleri nedir? La ilahe illallah'tır. Bütün ümmetlere bunu anlatırlar. La ilahe illallah deyin, kurtulun derler. Ve Cenab-ı Hakk'a iman etmeyi, akabinde de ibadet etmeyi hep anlatırlar yani. Bu birinci kısım. Peygamberler rehberdir. Rehberi mutlaktır. Rehber olmaları sadece adeta manevi terakkiyat itibariyle midir? Hayır. Peygamberlik müessesesi aslında nedir? Bütün hayır ve kemalatın ama istisnasız. Ne kadar hayır varsa, ne kadar kemalat varsa onun hepsinin fezlekesi ve esasıdır. Peygamberlik bu. Yani manevi bütün terakkilerin zembereği peygamberler olduğu gibi maddi bütün terakkilerin zembereği de peygamberlerdir. Dolayısıyla peygamberlere biz iki kanat itibariyle bakacağız. Hem manen ümmeti, insanı, insanlığı terakki ettiriyor, yükseltiyorlar. Hem de maddeten, yani ilim, fen ve teknolojiyle. Birer piştar ve imam gönderdiği gibi yine insanların terakkiyatın maddiye suretinde dahi o enbiyanın her birisinin eline bazı harikalar verip yine o insanlara birer ustabaşı ve üstad etmiştir. Bakın ustabaşımız onlar. bize ilmi, fenni öğreten yine onlar. Ve onlardan öğreniyoruz. Onlara mutlak olarak ittiba emrediliyor. Onun için peygamberlere tebaiyet mutlaka derecesinde emrediliyor. Yani mutlaka derecesi şudur. Onlara tamamen ne kalacaksınız? Kayıtlı kalacaksınız. Onların, çünkü itikatta bu bir kaidedir yani. Mesela Allah'a iman ediyoruz, peygamberlere, meleklere iman ediyoruz. İmanın bir şartı da nedir? İmana ait her şeyi hüsnü kabulle kabul etmektir yani. Çünkü niye? İmanın her şeyi güzeldir yani. Bir şey çirkin, bir şey güzel olmaz. Her şey güzeldir. Peygamberlere iman, hangi peygamber olursa olsun bütün vasıflarıyla peygamberdir. Dolayısıyla çirkin bir vasıf olmaz. Olmaz. Şimdi peygamberler işte mutlaka tebaiyet edilir. Yani ne demek? Her şeyimizle peygamberlere ne oluruz? Kayıtlı olarak olmamız gerekir. Tebaiyet o noktadır. Yani bir şeyine tabi olurum ama bir şeyine olmam. Olmaz böyle bir şey. O zaman peygambere ne olur bu? İsyandır. O isyan devamı Allah'adır. Devamı Allah korusun dinedir. İşte enbiyaların manevi kemalatını bahsetmekle insanları onlardan istifadeye teşvik ettiği gibi Kur'an'da işte peygamberlerin bütün manevi kemalatları, ahlakları veya siyerleri bahsedilirken insanlar onlara yönlendiriliyor ve bu manada teşvik yapılıyor. Mucizatlarından bahis dahi Kur'an peygamberlerin mucizelerini bahsederken dahi onların nazirelerine yetişmeye ve taklitlerini yapmaya bir teşviki işmam ediyor. Biz aslında nedir? İki şeriatla mükellefiz. Bunu özellikle ifade edelim. Çünkü peygamberlerde bu var. İki şeriatla mükellefiz. Birisi Cenab-ı Hakk'ın kelamından gelen Kur'an. Öyle mi? Şer'i emirler dediğimiz işte nedir? İbadete dair, imana dair olan emirlerdir. İslamiyete dair olan emirlerdir. Bu Kur'an. Kur'an'ın emirleriyle mükellefiz. O emirleri yerine getirmek noktasında sorumluluğumuz ve mesuliyetimiz var. Eğer o emirleri yerine getirmeyecek olsak, cezalarını ekseriyetle nerede çekeriz? Alemi ahirette. Ahiret diyarında onun cezalarını çekeriz. Peki ikinci şeriat nedir? O da şer'i tekvini diyeceğimiz, kainatta Cenab-ı Hakk'ın koyduğu adetullah diye ifade edilen nedir? Kevni emirler, tekvini emirler. Fiziktir, kimyadır, biyolojidir, astronomidir. Yani Kur'an aynı zamanda fenli ilimlere, din aynı zamanda, peygamber aynı zamanda bizi fenli ilimlere de ne yapıyor? Yönlendiriyor. Ve bu manada bir tebaiyetimiz, bir mükellefiyetimiz var. Peki, Kur'an'ın emirlerine riayet edince ahirette sevabı özellikle. Ha, şu dünyaya ait faydalar var mı? Var. Özellikle ahirette sevap var. Kur'an'ın emirlerine riayet etmeyince ahirette cezası var. Cezası var. Peki Cenab-ı Hakk'ın bu alemde koymuş olduğu kevni emirlere, yani fenni ilimlerin kanunlarına ve kaidelerine riayet etmeyince cezası nerededir? Özellikle bu dünyadadır. Bu dünyadadır. Bu dünyada onun cezası nedir? Sefilliktir. Fakirliktir. Fukaralıktır. Dünyada elinde avucunda hiçbir şeyin olmayışıdır. Bununla beraber işte zalimlerin altında ezilmektir. Bakın. Bu zamanda ilahi kelimetullah, Allah'ın ismini yükseltmek ve yüceltmek maddeten terakkiye mütevakkıftır derken Bediüzzaman Hazretleri bunu nazarımıza veriyor. Bu zamanda iki ilmi eline alan yükselecektir. İki ilmi eline alan. Bak şurada yazmışız. Akıl, ilim ve fennin hükmettiği istikbalde elbette bürhan-ı akli istinad eden ve bütün hükümlerini akla tespit ettiren Kur'an hükmedecek. Fakat bu Kur'an'ın bu manasına bizim tebaiyet etmemiz de olacak bu. Gökten zembille inmiyor yani. Kur'an'ın bütün hükümleri, bakın, fennen sabit, ilmen sabit. Hep onları nazara veriyor. Dolayısıyla biz iki kanatlı olmak zorundayız. Bir manevi kanadımız var ki Kur'an'ın ahkamına riayet etmekle imanımız ve ibadetlerimiz. Bir de maddi kanadımız var ki Cenab-ı Hakk'ın şu kainatta koymuş olduğu kanunlara riayet etmekle orada da ne yapıyoruz? Bu dünya itibariyle saadetimizi temin ediyor ve yükseliyoruz. Peygamberler bu iki kanadı temin etmek için gönderilmişler. Birinci derecede maneviyat, ikinci derecede ilim, fen. Hatta denilebilir ki manevi kemalat gibi maddi kemalat ve harikaları dahi en evvel mucize eli nevi beşere hediye etmiştir. Yani beşeriyet, şunu özellikle ifade edelim. Manevi kemalatın her asırda en dibi de vardır, en zirvesi de vardır. En zirvesi de vardır. Maddi kemalatın en zirvesi peygamberlerdedir. Beşeriyet onlardan alınca üstüne koya koya büyür ve gelişir. Yani asırlar geçtikçe, asrı ahire geldikçe ne yapar? Maddi kemalat, yani fenni kemalat gittikçe gelişmiş ve büyümüş olur yani. Yani bugünkü fenni gelişmeler 1000 sene önce yoktu yani. 1000 sene önce yoktu. Fakat peygamberlerin elinde son sistemi vardı. Bu önemli. Çünkü peygamberler maneviyatta da zirveyi gösterdikleri gibi maddiyatta da ne yapıyorlar? Zirveyi gösteriyorlar ve insanların eline, bakın beşeriyetin eline ilk fenni gelişmeleri, teknolojiyi hediye eden yine peygamberler. Burada onu ifade etti. İşte Hazreti Nuh'un, size bir misal. Hazreti Nuh'un aleyhisselam bir mucizesi olan sefine, yani gemi. Gemi. Bakın sefine. Şimdi Nuh aleyhisselam bir peygamber. Nuh aleyhisselam gemi yapmasını nereden biliyor? Hangi fakülteyi okudu? Hangi mimariyi okudu? Hangi estetiği okudu? Hangi mühendisliği bitirdi? Hiçbirisi. Peygamberler ümmidir derken aslında bir manası da bu. Onlara bu gibi ilimler Allah tarafından öğretilir. Yani bir fakülte bitirmezler. Herhangi bir insandan ilim tedrisi dersi almazlar. Fakat Allah tarafından onlara her şeyin son sistemi ne yapılıyor? Öğretiliyor. Ve bunun adı mucize işte. Zaten beşerin aciz olduğu şeye mucize denir. Peygamber kendi gücü, kuvveti ve kudretiyle onu yapmaktan acizdir. Ama Allah'ın emrine riayet ederek, Allah'ın ona vahyetmesiyle peygamber ne yapar? Onu yapar. Hatta yaptığı şey son sistemdir yani. Son sistemdir. Bir, Nuh aleyhisselam gemi yapmak ne olduğunu bilmiyor. Öyle mi? İlk kez yapıyor. Ondan önce herhangi bir örneğini görmemiş yani. Ve bu öyle taka cinsinden şey değil yani. Denizde adeta dalgalarla boğuşarak ne yapacaktır? Yüzecek ve denizin suyun üzerinde kalacaktır. Kendine inanan insanlar ne kadar varsa onların hepsini gemiye alacaktır. Hayvanlardan birer çift alacaktır. Yiyeceklerini, içeceklerini alacaklardır ve öyle yolcu olacaklardır. Ve sıfırdan yapacaklardır her şeyi. İşte bu cepheleriyle baktığınız zaman bu bir mucize. Ve Nuh aleyhisselama Cenab-ı Hakk'ın böyle bir şey yaptırmasıyla bize aslında neyi öğretiyor? Gemiciliği öğretiyor işte. Denizde her türlü şeyi, deniz teknolojisini öğretiyor. Denizde her türlü şeyi yüzdürebileceğimizin ip uçlarını veriyor. Ve insana bu noktada teşvik ettiriyor. Suyu istediğin gibi ne yapabilirsin? İstihdam edebilirsin. Kendine hizmetçi olarak kullanabilirsin. Kullanıyorsunuz değil mi abi? Üstünde yüzüyorsunuz herhalde. Uzun seyahatler yapıyorlar. Bir seyahatte niyetiniz hacca gitmekti herhalde. Denizden hacca gitmek. Demir yoluyla gidilmiş. Kara yoluyla da gidiliyor. Hava yoluyla da gidiliyor. Bir ne kaldı? Hicaz deniz yolu. İnşallah nasip olacak.
Amin.
Kaç kişiyle gideceğiz abi?
Beraber.
İnşallah. Şurayı komple alır herhalde. İyi hacca niyet ederim. Bak denizden gitmenin, haccın seyahatinin de ayrı bir sevabı vardır ha. Hac seyahatle başlar. Onu özellikle ifade ederim. Yani orada başlamaz yani. Hac seyahatle başlar yani. İlk nereden başlıyorsan orada başlar yani. Osmanlı haccı törenle gerçekleştiriyor. Törenle gerçekleştiriyor. Bizim harem dediğimiz yer var ya, harem. İlk kalkış orasıdır. Toplanma yeri oradır. Ve işte hac alayı kurulur. Nedir? Süvarilerdir, birliklerdir. Onlar çünkü korunacak. Şeyde Selami Çeşme vardır. Bağdat Caddesi üzerinde. Selami Çeşme. O Bağdat Caddesi zaten Bağdat Caddesi demesinin sebebi de Bağdat'a giden yol. Bağdat'a giden yol. Onun üzerinde Selami Çeşme vardır. Selami Çeşme durağı geçer şu anda. Selami Çeşme muhiti olarak da geçer. Orası selamlama çeşmesidir. Yani hacılar en son oradan uğurlanırlar ve oradan ne yapılırlar? Hacca yolcu edilirler. Kara yoluyla, demir yoluyla, şimdi hava yoluyla gidiliyor. İnşallah bir de neyle olacak?
Denizle olacak.
Deniz yoluyla olacak. Burada yani Nuh Aleyhisselam'ın gemisi bahsedirken evet, deniz yolundan hacca gitmemek olmaz yani. Peki. İşte Hazreti Nuh'un Aleyhisselam bir mucizesi olan sefine ve Hazreti Yusuf'un Aleyhisselam bir mucizesi olan saati en evvel beşere hediye eden desti mucizedir. Bakın, mucize eli hediye ediyor. Bu hakikate latif bir işarettir ki sanatkarların ekseri her bir sanatta birer peygamberi pir ittikaz ediyorlar. Kendilerinin üstadı, kendilerinin önderi. Mesela gemiciler Nuh Aleyhisselam'ı, saatçiler Yusuf Aleyhisselam'ı, terziler Hazreti İdris Aleyhisselam'ı kendilerine pir ediniyorlar. İdris Aleyhisselam ilk dikiş diken kişi, ilk terzi. İhtiyacını peygamberler öyle. Peygamberler ihtiyaçlarını yine kendileri çalışarak kazanıyorlar. İhtiyacını terzilikten kazanıyor. İnsanların söküklerini, elbiselerini dikerek ne yapıyor? Geçimini temin ediyor ve sağlıyor. Evet, madem Kur'an'ın her bir ayeti çok vücuhu irşadi ve müteaddit cihatı hidayeti olduğunu ehli tahkik ve ilmi belagat ittifak etmişlerdi. Bir Kur'an'ın bir ayetine nazar ettiğimiz an bir yönüyle irşat değildir. Çok yönüyle irşat vardır. Müfessirler bunları çıkarıyorlar. Öyleyse Kur'an-ı Mucizü Beyan'ın en parlak ayetleri olan Mucizat-ı Enbiya ayetleri birer hikaye-i tarihi olarak değil, yani tarihte yaşanmışta bir hadisedir, okuduk geçti. Öyle değil. Böyle bakmayacağız. Peki nedir? Belki onlar çok manayı irşadiyeyi tazammun ediyorlar. Evet, Mucizat-ı Enbiya, peygamberlerin mucizeleri zikretmesiyle fen ve sanatı beşeriyenin nihayet hududunu çiziyor. Son noktayı koyuyor. Beşerin arkasına desti teşviki vurup o gayeye sevk ediyor. Zamanı mazi, zamanı müstakbel, işte geçmiş zaman veya gelecek zaman tohumlarının mahzeni ve şunatın aynesi olduğu gibi müstakbel dahi mazinin tarlası ve ahvalinin aynasıdır. Şimdi misal olarak o çok vasi menbaadan yalnız birkaç numunelerini beyan edeceğiz. Şimdi bir tanesini anlatacak. Geçmiş adeta tohumların mahzeni, gelecekse onların yansımaları, mahsulleri olarak kendisini gösteriyor. Mesela bir misal verecek. Bugün belki sadece o misali okuyacağız. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın bir mucizesi olarak teshir-i havayı beyan eden. Cenab-ı Hak Süleyman Aleyhisselam'a çok şey vermiş. Onu ifade edelim. Sultan peygamber. Onun babası da sultandı. Babası Davut Aleyhisselam. Davut Aleyhisselam, o da sultan bir peygamber. Başlangıçta bir asker. Bir asker. Sonra ne yapılıyor? Komutan vefat edince onun yerine sultan olarak geçiyor. Ve Davut Aleyhisselam'dan sonra da 13-14 yaşlarında, yani daha küçükken, Süleyman Aleyhisselam çok faris birisi yani. Uzağı gören, çok aklı, fikri, müdakkik olan bir zat. 13-14 yaşında adeta tahta geçiyor yani. Sultan oluyor yani. O yaşlarda, çünkü babası vefat ediyor Davut Aleyhisselam. Ve Cenab-ı Hak Süleyman Aleyhisselam'a çok nimetler ihsan ve ikram ediyor. Mesela hayvanların dilini biliyor. Özellikle kuş dili. Hayvanları kendine hizmet ettirebiliyor. Cinlerle münasebeti var. Cinleri kendisine hizmet ettirebiliyor. Öyle mi? İnsanlar var. Bakın, hayvanlar, cinler, insanlar. Daha başka bir de hava var. Bir de hava var. Cenab-ı Hak havayı, özellikle havanın da en şiddetli şekli olan kasırgayı Süleyman Aleyhisselam'a hizmetçi olarak veriyor. Hizmetçi olarak veriyor. Ve Süleyman Aleyhisselam havayı kullanarak bugün biz uçakları havada uçururken ne yapıyoruz? Havayı kendimize hizmetçi yapıyoruz. Havayı çok şekilde, çok vecihte hizmetçi yapıyoruz. Şu anda da hizmetçi yapıyoruz. Yani sesimiz, görüntümüz dünyanın her tarafına gidebiliyor, doğru mu? Biz havayı hizmetçi yapıyoruz. Havayı kullanıyoruz. Fakat Süleyman Aleyhisselam'ın kullanması bizim kullanmamız gibi değil. Süleyman Aleyhisselam havayı öyle bir kullanıyor ki, havayı kullanırken o hava tabakası üzerinde işte nedir? Cinler, hayvanlar, insanlar hepsi beraber gidiyor. Hepsi beraber gidiyor. Ve ayeti kerimede ve Süleyman er-riha uduha şehrun ve revahuha şehr. Meali nedir? Rüzgar da Süleyman'a boyun eğdirdi ki sabahtan bir aylık, öğleden sonra da bir aylık yol giderdi. Bir günde iki aylık mesafeyi gidiyor. İki aylık mesafeyi gidiyor. İki aylık mesafeyi giden, bir günde iki aylık mesafeyi giden acaba bir uçak var mı? Ve öyle bir uçak olsun ki, öyle bir uçak olsun ki işte kendisine tabi olan insanları, cinleri ve hayvanları da ona çok rahat bir şekilde bindirelim. Böyle bir uçak şu anda yok. Şu anda yok. Ve Süleyman Aleyhisselam'ın bu mucizesi bize aslında neyi gösteriyor? Havayı istihdam edebilirsin. Aha sana uçağa bir misal işte. Süleyman Aleyhisselam'ın bu uçağına beşerin uçakları yetişebilir mi? Mümkün değil. Niye? Peygamberler her bir şeyin nihayetini gösteriyorlar. Bunu izah etti bakın. Hazreti Süleyman bir günde havada tayaran ile iki aylık bir mesafeyi kat etmiştir. Der. İşte bunda böyle işaret ediyor ki beşere yol açıktır. Bu ayeti kerimeden biz bunu anlayacağız. İnsanlığa yol açık. Nasıl açıktır? Havada böyle bir mesafeyi kat etsin. İstersen teknolojik olarak, yani bir veli velayetiyle, bir peygamber mucizesiyle bunu gerçekleştiriyor. Sen bunu neyinle gerçekleştirebilirsin? Teknolojinle ve fenninle ne yapabilirsin? İstersen gerçekleştirebilirsin yani. Velayetin varsa velayetinle de gerçekleştirebilirsin. Velayetin yoksa teknolojinle ne yapabilirsin? Gerçekleştirebilirsin. Bugün telefonlarla olan görüşmeler aslında bunun bir numunesidir. Havayı kullanıyoruz yani. Bakın, telefona sesinizi verdiğiniz zaman nereye gidiyor? Uyduya. Uyduyla sizin telefonunuz arasında hiçbir bağlantı yok. Ne bağlantısı var? Hava bağlantısı var. Havaların her bir zerresi, her bir zerresi hem ahize hem nakile görevini görüyor. Cenab-ı Hak her bir hava zerresine bir değil, birden çok vazife yüklemiş. Fakat biz sadece kendimizinkini konuşacak olursak, her bir hava zerresi bizim seslerimizi, bizim görüntülerimizi, bakın bizim renklerimizi iletmek noktasında şu anda sesi, görüntüyü ve rengi ne yapıyoruz? İletebiliyoruz bir yerden başka bir yere. Gönderebiliyoruz. Bunları iletmek noktasında her bir hava zerresi hem ahize hem nakile vazifesini görüyor. Yani hem alıcı hem verici. Hem verici. Hem mikrofon hem hoparlör. Bir hava zerresi iki vazifeyi aynı anda görüyor. Sadece bizimkiyle ilgili. Aynı anda başka bir vazifeyi, o hava zerresini ben teneffüs ediyorum. Aynı anda. Aynı anda onun da daha başka kokuları iletiyorum yani. Aynı anda telkihe vesile oluyor. Aynı anda daha başka mevcudatın ve mahlukatın istifadesine sunuluyor vesaire vesaire. Sayılmayacak kadar çok neler var? Vazifeler var. Fakat bunların içerisinde ben teknolojik olarak birçok şeyi havaya bindirebiliyorum. De bunlardan bir tanesi de uçak. 400 ton ağırlığında olan bir uçağı işte saatte önce 300 kilometre hıza, sonra 800 veya 1000 kilometre hıza yükseltip işte 10 kilometre yukarıdan uçurabiliyorum. Bunu yaparken neyi kullanıyorum ben? Hava perdesini, hava tabakasını kullanıyorum. O hava olmayacak olsa o 400 tonu ben 10 kilometre yukarıya nasıl kaldıracağım? Bakın Cenab-ı Hak diyor ki bu havayı bu şekilde kullanabilirsin yani. Bugün teknoloji bunu ne yapıyor? Gerçekleştiriyor. Beşere yol açıktır ki havada böyle bir mesafeyi kat etsin. Öyleyse ey beşer, madem sana yol açıktır, bu mertebeye yetiş ve yanaş. Ona yaklaşabilirsin. Cenab-ı Hak şu ayetin lisanıyla manen diyor. Ne diyor? Ey insan! Sonuca geliyoruz. Ey insan! Bir abdim hevai nefsini terk ettiği için. Bu çok önemli. Bütün ilim adamları. Bakın Bediüzzaman Hazretleri bir ifadeyi kullanıyor. Bu insanlar diyor, eğer kendilerine verilen vazifeleri, yani dünyaya ait vazifeler dahil, bunu ifade edelim, hakkıyla yerine getirecek olsalar, günaha vakit bulamazlar. Günaha nasıl vakit buluyoruz? Boşluklardan. Boşluklardan yani. Vazifeyi ifa etmeyince boşluk meydana geliyor. O boşlukta ne yapıyor? Günah işleniyor. Bir abdim hevai nefsini terk ettiği için, nefsin arzu ve isteklerini terk ettiğimiz müddetçe çok güzel şeyler yapacağız, bu kesin. İlim adamlarının ekserisi, bunu söyleyelim. Adam laboratuvara giriyor, bir daha çıkmıyor yani. İşte Einstein'ı görüyoruz, saçı sakalı her şey birbirine karışmış. Adam demek ki başını tarayacak vakit bulamamış yani. Ne yapıyor? İlimle meşgul adam. Misal yani. Buradan anlayın yani. İlimle meşgul. İlimle meşgul olunca başka bir şeye vakit kalmaz yani. İlimle meşgul olan adam nefsinin arzu ve isteklerini ne yapıyor? Terk ediyor. Terk ediyor. Peygamberler nefislerine uymazlar. Nefislerinin arzu ve isteklerini tamamen terk eder, hüdaya tabi olurlar. Doğru mu? Bir abdim derken Süleyman Aleyhisselam'ı kastediyor. Süleyman Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın emirleri dairesinde hayatını ne yapıyor? Geçiriyor. Bir abdim diyor, hevai nefsini terk ettiği için havaya bindirdim. Bir ödül, lütuf, ihsan ve ikram. Süleyman Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak bunu ikram ediyor. Yani ne yapıyor? Havaya bindiriyor. Havaya bindiriyor. Siz de nefsin tembelliğini bırakıp, işte şey bu yani, nefsimizin ne yapacağız? Ne kadar arzu ve istekleri varsa, nefis tembellik ister, nefis temperverlik ister, nefis görenek belasıyla falan yapmıyor, ben yapmam der, nefis kötüyü örnek alabilir ama aslında hiçbir zaman kötü örnek değildir. Örnek alınacak şey doğru ve doğrulardır. Ama maalesef falan sınıfta kaldı, ben de onun için kaldım. Böyle olmaz ki yani. Çalışmamak, tembellik örnek alınamaz yani. Ne örnek alınabilir? Çalışmak örnek alınabilir. Vallahi falanı gördüm, öyle bir çalışıyordu ki ben de nefsime yediremedim, gururuma çalıştım, ben de kazandım. Ha bak böyle olur yani. Bu olur yani. Burada ne diyor? Siz de nefsin tembelliğini bırakıp bazı kavanin adetimden güzelce istifade etseniz. Bugün Müslümanların buna çok ihtiyacı var. Bunu özellikle ifade edelim. Bugün İslam aleminin buna çok ihtiyacı var. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Düşmanının silahıyla silahlan diyor. Silahlan. Bakın yeni yeni işte nedir? Savunma sanayimizi elimize alıyoruz. Yeni yeni ya. Yeni yeni. Yeni yeni kendimiz bir şeyler yapıyoruz. Yeni yeni. Bugün İsrail'e karşı Filistin sapan taşıyla taş atmayacak olsaydı, onların tanklarına karşı tankla mukabele etseydi, belki de Allah-u Alem bir sevap böyle olmazdı yani. Bütün İslam alemi ne olmalı? Teknolojik noktada da üstün olmalı. Tüketici değil. Öyle bizi alıştırmışlar ki tüketici bir toplum olmuşuz. Üretici toplum olmak zorundayız. Evvela kendimiz için yani. Evvela kendimiz için. Kendi özgürlüğümüz için. Kendi bağımsızlığımız için. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bağımsızdır. Hiç bağımsız değil yani. Bağımsız değil. Bağımsızlık ne demektir? Hiçbir yere, hiçbir şeye bağımlı olmamaktır. Olmamaktır. Bindiğimiz bütün araçların hiçbirisi bizim değil. Değil. O Avrupa ülkeleri araçlarını bizim memleketimizden çekecek olsa derse gelemeyiz ya. Aha, dersten dolduk yani. Dersten dolduk ya, enteresan bir şey ya. O teknolojilerden dolayı işte şeyin, Avrupa medeniyetinin güzellikleri bunlar. Bakın almışız. Kendimiz üretelim. Kendimiz yapalım. Yapmak için ne yapacağız? Tembelliklerden uzaklaşacağız. Gafletten uzaklaşacağız. Temperverlikten. Temperverlik cisme düşkünlüktür. Şu cesede düşkünlüktür. Bu cesede düşkünlükten uzaklaşacağız yani. Kendimize düşkün değil de milletimize, memleketimize, dinimize, devletimize, diyanetimize düşkün olacağız. Bediüzzaman Hazretleri öyle bir ifade kullanıyor ki, bir insanın kıymeti diyor, himmeti nispetindedir. Bir insanın kıymeti, kadri kıymeti, himmeti. Kimin himmeti milleti ise, bakın bunu ifade ediyor. O tek başına bir millettir. Acayip bir şey. Ben milletimi düşünüyorum. Sen tek başına bir milletsin. Acayip bir şey. Kıymet nereden ortaya çıktı? Himmetten. Himmetin büyüklüğüyle adam büyüyor yani. Adam büyüyor.
İbrahim Aleyhisselam.
Evet. Kimin himmeti midesi ise, ah buyurun, adam sadece mide için çalışıyor. Onun kıymeti nedir? Midesindeki kadardır. Veya mideden çıkan kadardır. Ne olacak yani? Üç şey arasında çalışıyor işte. Mutfak, işte affedersiniz oda, affedersiniz hela. Dolum ve boşaltım tesisi olmaz bu yani. Kendisine hizmet ediyor. Olmaz. Biz kendimize hizmet için burada değiliz yani. Bu dünyaya bunun için gelmedik yani. Hakka hizmet, hakikate hizmet, vatan, millet, devlet. Bunların hepsi kutsal şeyler. Allah'a hizmet içindeyiz. Bu dünyadayız. Öyleyse ne yapacağız? Hissimizden, hevesimizden, nefsimizden, arzu isteklerden tamamen vazgeçeceğiz ki hem manen terakki olsun, hem de maddeten terakki olsun. O maddeten terakkiyle de özgürlüğümüzü elimizde tutacağız. Düşmanın silahıyla en azından silahlanmış olacağız. Ve tamamen ne yapacağız? Karşı koymuş olacağız. Her iki gücü de elde etmiş olacağız. Cenab-ı Hak hem manen hem maddeten terakkiyi hem ferdimize hem milletimize hem bütün İslam alemine nasip eylesin inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davamen elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.